Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayını ile hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, Allah
nasılsınız?
Razı olsun. Sağ
İyisiniz
ol.
Hocam.
Sami hocam, iyiyim hamdolsun. Sizler de iyisiniz.
Çok şükür hocam, elhamdülillah.
Allah iyilik versin inşallah bütün insanlığa, bütün ümmete, bütün millete.
Amin. Allah razı olsun hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam şimdi bir dinleyicimizden gelen bir soru var. Onunla müsaadenizle başlamak istiyorum. Tabii uzun uzun bu sürecin soracağım sorunun hikayesini anlatmış hanımefendi ama kısaca şöyle hocam. Bir hanımefendinin eşi Allah-u Teala'ya, İslam dinine ve Peygamber Efendimiz'e çok açık bir ifadelerle küfrediyor ve inkar ettiğini belirtiyor. Bu beyefendinin bu hanımefendiyle olan nikahı düşmüş müdür? Durumu nasıldır hocam? Bu soruyla başlamış olalım.
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Bir defa şunu söyleyelim. Bir Müslüman hanım ancak Müslüman bir erkekle evlenebilir.
Evet.
Yani Müslüman olmayan bir erkekle evlenemez.
Şunu da eklemiş olayım hocam, çok özür dileyerek. Bu beyefendi öncesinde bu ifadeleri kullanmıyor. Evlendikten 10 yıl sonra bu hale dönüşüyor.
Tamam. Şimdi şöyle bir kural var. İptidasında şart olan şey devamında da şarttır. Yani bir şeyin başında, bir sözleşmenin başında, akdin başında şart olan şey onun devamında da şarttır. Şimdi ne dedik demin? Bir Müslüman hanım ancak Müslüman bir erkekle evlenebilir.
Evet.
Nasıl ki bu evlenirken bu Müslüman olması şartsa bu erkeğin, o nikahın devamında da Müslüman olması şarttır. Dolayısıyla bu kişi evlenirken Müslüman olsa bile daha sonra Müslümanlıktan çıkarsa ki biz ona irtidat diyoruz.
İrtidat.
İrtidat, dinden çıkma. Ki bu irtidatın birkaç yolu var. Bir, inkar eder. Yani Allah'ı inkar eder, Kur'an'ı inkar eder, ahireti inkar eder. Yani Kur'an'da var olan, varlığı bize bildirilen şeyleri inkar eder. Bir.
Evet.
İki, kutsallara küfreder ki kutsalların başında da Allah gelir. Kur'an gelir, peygamber gelir.
Evet.
Dolayısıyla bir kimse Allah'a sövüyorsa bilinçli olarak, peygambere, kitaba sövüyorsa, ki burada senin sorduğun soruda açık bir şekilde biliyorsun.
Evet.
Ve inkar da ediyormuş. Bu kişi dinden çıkmıştır.
Çıkmıştır.
Mürtet olmuştur. Mürtetle ilgili bazı özel hükümler var fıkhımızda. Dünyevi açıdan. Onlara girmeyelim ama bir kimse mürtet olduktan sonra onların evliliği biter. Veyahut da şöyle diyelim, askıya alınır bir süre. Peki ne kadar süre askıya alınır? Ki bu sövmede, mesela bu dinden çıkan kişi niye dinden çıktı? Yani tabiri caizse neyimizi beğenmedin arkadaş? Neyimiz kafana yatmadı sorulur. O ikna edilmeye çalışılır. Bu ara hapiste kalır bu. Gözaltında tutulur. Ve bu tereddüdü, bu şüphesi giderilmeye çalışılır. Giderilirse bunların evlilikleri devam eder.
Evet.
Ama adam ısrar ederse şirk küfründe, inkarında, o zaman onların evliliği biter. Ha, şimdi bu sorulan soruda öyle anlaşılıyor ki bu erkek dinden çıkmış ve geri dönmesi de yok. Öyle bir şey de yok.
Evet.
O zaman bunların evliliği dinen sona ermiştir. Bunun için yeni bir şeye, bir talaka, boşanmaya, şuna buna ihtiyacı yok dinen. Ama hukuken tabii bunlar evliyse o hukuken evliliğin sona ermesi belirli şeylere bağlı haliyle.
Evet. Peki hocam. Hocam bir de şöyle bir sorumuz var. Şimdi bir hanımefendi dışarıda abdest alma ihtiyacı duydu. Fakat abdest alırsa başkalarının görmemesi gereken mahrem yerleri gözükecek. İşte muhafazalı bir ortam değil abdest alacağı yer. Bu hanımefendi suyla abdest almak yerine teyemmümle ibadetlerini yapabilir mi hocam?
Şimdi malum namazın sıhhati için, geçerli olması için veya işte bazı ibadetleri yapabilmek için kişinin abdest olması gerekir.
Evet.
Şayet abdest alma imkanı yok ise abdest yerine teyemmüm eder. Hı hı. Abdest alma imkanı yok ise abdest yerine teyemmüm eder. Peki kişi ne zaman abdest alma imkanına sahip olmaz? Bir, su yoktur. Hı hı. İki, su vardır ama kullanacak durumda değildir. Niye kullanacak durumda değildir? Çünkü kuyuda mesela su vardır. O suyu çıkarmak için kovası yoktur, ipi yoktur. Hı. Su vardır, kullanma imkanı da vardır ama çevre şartları buna uygun değildir. Mesela çok soğuktur hava. Hı. Abdest aldığı zaman ve o suyu ısıtacak imkanı yoktur. Abdest aldığı zaman, guslettiği zaman hasta olacaktır. Böyle bir durumda da teyemmüm edebilir.
Evet.
Peki bir hanımın dışarıda başkalarının göreceği bir ortamda su olduğu halde o suyu kullanmaması mı daha iyidir? Kullanması mı daha iyidir? Hmm. Yani o suyu kullanarak abdest alması mı daha iyidir? Yoksa o mahrem olan, ki mahrem deyince illa avreti galiza değil, biliyorsunuz bir hanımın yabancı erkeklere karşı avreti el yüz hariç vücudun tamamıdır. Yani evet. Kollar, ki abdestle yıkanması gereken yerlerdendir, bu mahremdir. Ayak konusu ihtilaflıdır ve çoğunluğa göre ayak mahremdir. Yani bir kadın yabancı erkeklerin yanında kolunu açamaz. Ayaklarını açamaz.
Evet.
Ha, şimdi burada iki durumla karşı karşıyayız. Bu hanım ya işte başkaları varsa eğer, başkalarından sakınma imkanı yok ise, abdest alırken kolunu ayağını açacaktır. Veya orayı aşmayacak, teyemmüm yapacaktır. Hangisi tercih edilmelidir?
Teyemmüm sanki
değil mi hocam? Şimdi bu konu tabii tartışılabilir. Hı hı. Farklı açılardan bakanlar farklı sonuçlara varabilir. Yalnız şöyle bir kural var bizim fıkıhta. Mefsedet ile maslahat birleştiği zaman mefsedete öncelik verilir. Hı hı.
Mefsedet nedir hocam? Maslahat nedir?
Mefsedet kötülük.
Kötülük.
Maslahata menfaati olan şey.
Menfaat olan.
Hatta şöyle bir vardır. Def'ul mefsede evla min celbil menfa'a. Yani kötülüğü def etmek menfaatı temin etmekten daha üstündür, önceliklidir. Böyle kaideler var. Veya haram kılan bir delille helal kılan bir delil birleştiği zaman haram kılan delile öncelik verilir. Böyle bir kaide de var. Şimdi Din İşleri Yüksek Kurulu bu konuda efendim bir fetva yayınlamış. Yani öyle umuma değil de yani bir kendileri fetva olarak vermişler. Yani orada diyor ki böyle insanların bulunduğu, erkeklerin bulunduğu, efendim gizli bir yer bulamadığı yerde abdest alacak olursa bir kadın, onun böyle kolunu ayağını açmaktansa efendim teyemmüm yapması
daha
uygun olur. Teyemmüm yapar demişler.
Evet, Allah razı olsun hocam. Şimdi hocam zekatla alakalı bir sorumuz var. Ziynet eşyası zekata tabi midir demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi bu konuda mezhepler arasında görüş ayrılığı var. Hı hı. Hanefi mezhebine göre zaruri ihtiyacın dışında, yani zaruri ihtiyaç deyince malum insanların işte yemesi, giyinmesi, beslenmesi, giyinmesi, barınması, işte tedavisi gibi zorunlu ihtiyaçlarının dışında 80.18 gram altını varsa bu kimse dinen zengin sayılır.
Evet, 80.19 gram.
18 gram, yani 18 Diyanet'in gram. Tespiti bu. Bazı kaynaklarda 85 gram diye geçer bu. Hı hı. Bu eski ölçü birimlerini günümüz ölçü birimlerine naklederken ki yapılan hesaplamalardan kaynaklanan bir farklılık. Yani 80.18 daha ihtiyatlı oluyor tabii.
Evet.
Yani şimdi bu 80.18 gram altın veya değerinde ticaret malı, parası, gümüşü var ise bu kimse zekat verecektir. Tabii bu toprak mahsullerinin zekatı, hayvanların zekatı ayrı bir kalem. Şimdi burada bu altını varsa kişinin, bu altın ziynet eşyası mı imiş? Yoksa birikim için mi imiş? Veya ne bileyim ev eşyası mı imiş? Mesela vardı ya eskiden şamdan, altından, gümüşten şamdanlar var falan. Fark etmiyor Hanefi mezhebine göre.
Altınsa?
Altınsa ne amaçla elde tutulursa tutulsun. İster ziynet olarak, ister başka bir amaçla zekata tabidir. Ancak tabii burada şunu da hatırlamamız lazım. Ziynet eşyası hanımlara aittir. Hanımlara. Ama bu ziynet eşyası fıkha göre altından ve gümüştense. Altından ve gümüştense. Mesela pırlanta yüzüğü var. Ve değeri de fazla. Ha, ona gerekmiyor. Ha, altından ve gümüştense. Zaten hanımlar evin geçimini eğer evliyseler karşılanmak zorunda olmadıkları için o hanımların ziynet eşyalarında zaruri eşyalar zaruri olan efendim ihtiyaçlarının dışında dememize gerek yok. Çünkü o zaruri ihtiyaçları eşi, kocası karşılayacak.
Evet.
Ama kadın duldur, çocukları vardır, onlara bakacaktır, besleyecektir. O ayrı durum tabii. Ha şimdi Hanefi mezhebinde bu ayrım yok. Ancak Şafii mezhebinde böyle bir ayrım var. Şafii mezhebine göre kadınların belirli miktardaki bir ziynet eşyası zekattan muaf kabul ediliyor. Ve bunun gerekçesi de ziynet eşyası deniliyor. Kadınlar için bir zorunlu ihtiyaçtır. Nasıl ki bir giysi bir kadın için zorunlu ihtiyaçsa belirli bir miktardaki ziynet eşyası da ihtiyaçtır. Zorunlu ihtiyaçlar zekat dışı olduğuna göre işte o belli miktardaki ki aşağı yukarı 200 gram altın mı diyorlar galiba? 200 gram mı? Yani o tam şimdi miktarını şimdi hatırlamadım, yanlışlık söylemeyelim. Belli bir miktardaki altın şeye mani değil, şey zekata tabi olmuyor Şafii mezhebinde.
Evet.
Ama Hanefilerde zekata tabi.
Oluyor. Hocam siz bu soruyu cevaplarken şu geldi aklıma. Hanımefendiye işte mehir verilmiş oluyor. Bu işte az önce ifade ettiğiniz gramın üzerinde olursa, yani 85 gramın üzerinde olursa bir altın ve hanımefendi çalışmıyorsa, evde ev hanımı olarak hayatını devam ettiriyorsa bu hanımefendi zekat verecek mi?
Verecek.
Hanefi'ye göre.
Tabii 85 gram altını var. O verecek, o zekat işte verecek.
Şafii mezhebine göre
ona
de,
göre gerekmiyor.
Ona göre gerekmiyor. Peki hocam. Yine şöyle bir sorumuz var hocam. Ev satın almak gibi asli bir ihtiyaç için biriktirilen paraya zekat düşer mi?
Eğer borçlanmamışsa veya taahhütte bulunmamış ise o paraya zekat düşer. Yani ne olur? Diyelim ki bir kimse bir müteahhitle anlaşıyor. Daha hani plan üzerinden daire satın alıyorlar ya.
Evet.
Anlaşıyor ve orada işte kaç lira bu? 10 lira, 20 lira neyse. O paranın bir kısmını veriyor, geriye kalan da ödeyecek. Buna zekat gerekmiyor.
Gerekmiyor.
Bu bir. İki, binayı almış, satın almış, mevcut daireyi satın almış. Elinde parası var ama henüz parayı ödememiş.
Dairenin parasını
dairenin parası ödememiş. Bu da, buna da zekat gerekmiyor.
Çünkü o para borç parası.
Borç para. Borç. Ama öyle değil de adam para biriktiriyor. İşte belli bir miktara ulaştığı zaman inşallah bununla bir daire alacağım diyor. Buna zekat gerekir.
Ama ortada daire vesaire yok.
Yok. Yok. Borçlanma yok. Daire yok. Taahhüt yok.
Anladım.
Bunlara zekat gerekir. Tabii burada insanlar bu konularda işte şuna zekat gerekir, buna gerekir deyince sanki ellerindeki paranın tamamı zekata verilecekmiş gibi yanma ihtiyaç falan diyorlar. Veya işte kız, oğlan evlendirecek, kız gelin edecek, işte parası var falan. Bunlar da zekat olur mu olmaz mı çok konuşulan bir şey. Şimdi zekat %2,5. Yani adamın 200 bin lirası varsa 5 bin lira verecek. 400 bin lirası varsa 10 bin lira verecek. 390 bin lira kalacak yine kendisine. Dolayısıyla o paranın zekatını verdiği zaman o ev alma imkanından mahrum oluyor değil.
Evet.
390 lira parası var. Kalıyor daha 400 lirası olan kişinin. Şimdi zekat da malı çoğaltır. Ne diyor Cenab-ı Hak? Riba azaltır, yok eder, mahveder ama sadaka artırır. Allah böyle yapıyor. Sonra Allah yolunda yapılan her türlü harcama gerek bu dünyada gerek öbür dünyada kat kat fazlasıyla karşılık bulur.
Evet.
Onun için böyle imkanı olan kardeşlerimizin benim işte şu ihtiyacım vardı, bu gereksinim vardı bilmem ne gibi bir takım bahanelerle zekattan kurtulma gayretine girmemeleri lazım. Versinler zekatlarını, Allah fazlasıyla yerini korur.
Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Şimdi hocam şöyle de bir soru var. Kişinin üzerine düşen zekatı belli bir zamana, mesela gelecek zekat zamanına kadar yayması mümkün müdür? Yani bir nevi taksitle zekatını ödeyebilir mi demiş olmuş.
Şimdi bizim usulü fıkıhta bir tartışma var. Yani tartışma deyince bir konuda, daha doğrusu birçok konuda farklı görüşler var da. Hı hı. Onlardan birisi şu. Emir, yani Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bir şeyi emrettiği zaman onun hükmü fevri midir, terakhi midir?
Yani hocam.
Yani o emri aldığımız zaman biz anında yapmak zorunda mıyız? Anında yapmak zorunda mıyız? Yoksa daha ileriki bir zamanda yapabilir miyiz?
Evet.
Mesela zekat ver demiş değil mi Cenab-ı Hak? Hı hı. Bana zekat farz olmuş. Hemen vermem gerekir mi yarın? Yoksa daha sonra verebilir miyim? Kimi alimler diyor ki hemen vermen gerekir. Kimiler diyor ki daha sonra da verebilirsin. Tabi burada farklı şeyler de var. Yani bazı ibadetler var zamana bağlı. Mesela oruç zamana bağlı. Hı hı. Namaz zamana bağlı. Hac zamana bağlı. Ve bu zamanlar da bazı zamanlar var ki aynı cinsten iki ibadeti yapamazsın o zaman içerisinde. Mesela Ramazan'da, Ramazan ayında iki ayrı oruç tutamazsın.
Evet.
Ama bir öğle namazı vakti içerisinde birden çok namaz kılabilirsin. Bunlara göre farklı hükümler vermişler. Biz o kadar karıştırmayalım kafaları. Şunu söyleyelim. Hanefi mezhebinde zekatı farz olur olmaz vermek zorunda değil bir kimse. Daha sonra da verebilir. Hı hı. Yani ben diyelim ki geçtiğimiz senenin zekatını vermemişim. Bu sene vermişim. Bundan dolayı bir günaha girmiş olmam hüküm olarak. Buna göre demek ki şimdi senin sorduğun sorunun cevabına gelince bir kimseye zekat farz olmuş. Hı hı. Tamamını defaten vermiyor. Taksit ödüyor. Yıl içerisinde. Hı hı. Bu caizdir.
Peki hocam, araya girmiş oldum ama çok özür diliyorum. İşte mesela az önce örnek verdik. Dedik ki işte 200 bin lirası olan 5 bin lira zekat verecek.
200 bin lirası olan evet.
5 bin. Bu 5 bini sadece bir yere vermek zorunda mı? Yoksa 1000 lirasını buraya, 1000 lirasını şuraya verebilir mi?
Farklı yerlere verebilir.
Verebilir.
Yani tamamını defaten aynı yere vermek zorunda değil.
Değil.
Taksitle verebilir. Ancak şu var. Hı hı. Bu bir hüküm var. Bir de eftaliyet var. Hüküm dediğimiz zaman bu caizdir, değildir, olabilir, hı hı, olamazdır. Hı hı. Bir de eftal olan var. Yani daha faziletli olan var. Hı. Şimdi zekat farz olduğu zaman hemen ödemek şart değil. Daha sonra da ödeyebilir, bu caizdir. Ama farz olur olmaz ödemesi eftaldir, daha faziletlidir. Hı hı. Niye? Bir, kişi yarına çıkacağını bilmiyor ki. Belki ölecek.
Evet.
Öldüğü zaman zekat borçlusu gidecek. Zekat borçlusu gittiği zaman onun geride kalan mirasçıları onun zekatını verir veya vermez. Onu da bilmiyoruz.
Evet.
O açıdan Allah huzuruna borçlu gitmemek için bir an önce vermeli bir. İki, zekat kimin hakkıdır? Fakirin hakkıdır. Ve fakirin hakkını da bir an önce kendisine verip onun ihtiyacı giderilmelidir. Onun için nasıl olsa caizmiş. Efendim ben ileriki zamanlarda veririm zekatımı deme yerine farz olur olmaz. Hatta nisap miktara malik olduktan sonra sene dolmadan bile kişi zekatını verebilir. Onun için acele etmek lazım.
Evet.
Yani bu borçları her borcu olduğu gibi Allah'a karşı olan borçlarımızı ödemede de acele etmemiz lazım.
Eyvallah.
Çünkü dediğim gibi ölümün ne zaman geleceği belli değil.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Şimdi hocam yeminlerle alakalı birkaç sorumuz var. Onlarla devam edeceğim müsaadenizle. Yeminin şartları nedir? Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin edilebilir mi? Bu bir yemin hükmüne girer mi? Diye bir soru sorulmuş hocam bir dinleyicimiz.
Buyurun. Şimdi yemin neye yapılır? İleriye doğru işlenen, ileriye yönelik olan yemin ne yapılır? Bir kimsenin bir şeyi yapma veya yapmama konusundaki azmini, kararlılığını güçlendirmek için yapılır. Hı hı. Mesela adam yemin ediyor. Diyor ki, işte yemin ederek sigara içmeyeceğim diyor. Bir daha diyor. Burada bu yemini niye yapıyor bu kişi? sigara içme konusundaki o arzusunun önünü kesmek için.
Evet.
Sigara içmeme konusundaki azmini güçlendirmek için yemin ediyorum. Veya tersi oluyor. Diyor ki sana borcumu ödeyeceğim yarın diyor.
Evet.
Bu yemini ne yapıyor? Borcunu ödeme konusundaki o kararlılığını, azmini güçlendirmek için yapıyor. Ve bunu yaparken de bazı kutsalları efendim anarak, zikrederek yapıyor. Aslında normalde bizim şeyimizde yemin, dinimizde yemin Allah'ın adı ile yapılır. Vallahi, billahi, hı hı, tallahi. Yani burada vav, bi, te bunlar kasem, yemin harfleridir.
Hı hı.
Ve Allah isminin başına, ki bu Allah'ın diğer isimleri de olabilir. Mesela ve Rabbil Kabe diyor değil mi? Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki.
Hı hı.
Ha, bu şekilde yapılır. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak bazı önemli sevdiği, önemli gördüğü şeylere de yemin etmiş. Kaleme yemin etmiş, kuşluğa yemin etmiş, güneşe yemin etmiş değil mi? Ve şemsi ve duhaha, ve duha ve leyli idâ seca, nun vel kalem. Yeminler etmiş. Neye? Onlara önem vermiş. Ama bizim o şekildeki yeminlerimiz, yani bizim Allah'tan başka adına yapılan yeminlerimiz yemin sayılmaz. Yani ben güneşe yemin edemem. Veya kaleme, kitaba, şuna buna yemin edemem. İnsanlar bunu yapamaz. Peki, Kur'an'a el basarak yemin etme. Gelince, şimdi Kur'an'a eli basıyor ve yemin ederim diyor. Bu yemindir. Yani burada asıl yemin olan nedir? Yemin ederimdir. Ama Kur'an'a el basması o yemindeki kararlılığını ve o yemini güçlendirmektir.
Evet.
Ki zaten Kur'an'a el basarak yapılan yemin de böyle olur. Yani yemin ederim. Yoksa Kur'an'a el basıp geçip gitmez yemin eden kişi. Ne yapıyorlar şimdi? Bizim tabii mesela resmiyetteki yeminler var değil mi? Milletvekili seçildikten sonra yemin ediyor. İşte şunları şunları şunları yapacağıma, işte tüm mukaddesatım üzerine yemin ederim diyor. Orada yemin ederimdir kısmı, yemin olan kişi. Kısım yemin ederim kısmıdır. Yani bu Kur'an'a el basma konusunda veya benzeri şeylerde de aynen bu yemin ederim ifadesi kullanılmışsa yemin sayılır.
Evet. Kefareti sorulmuş hocam. Yemin kefaretinin miktarı ne kadardır? Bir de bir kimse kızgın bir anında bir olayla ilgili yemin edip sonra pişman olsa bu yemininden nasıl vazgeçebilir?
Şimdi önce ikinci kısmından başlayalım sorunun.
Buyurun hocam.
Bir kimse kızgın bir zamanda yemin etse o yemininden vazgeçmek için ne yapabilir?
Hı hı.
Şimdi yemin edilen şey, yani yapacağım veya yapmayacağım diye yemin edilen şey, bir, dinimizin emrettiği şeylerden olabilir.
Hı hı.
İki, dinimizin yasak ettiği şeylerden olabilir. Üç, dinimizin mübah gördüğü alanlarda olabilir.
Hı.
Dinimizin emrettiği bir şeyi yapmak için yemin ettiği zaman kişi o yeminini yerine getirmelidir. Vallahi ben namaz kılacağım. Namaz kılacak. Dinimizin emrettiği bir şeyi yapmamak üzere yemin edemez. Ben namaz kılmayacağım haşa, oruç tutmayacağım gibi yemin edemez. Bunlar ne der? Dinimizin emrettiği alanlar.
Evet.
Dinimizin yasak ettiği alanlar vardır. Mesela içki haramdır. Yemin ediyor kişi içki içmeyeceğim diye. İçki içmeyecektir. Ha, içki içeceğim diye yemin ediyor. O zaman yeminini bozacaktır. O zaman bir de üçüncü bir şık var. Mübah olan alanlar.
Evet.
Efendim yarın sana geleceğim diye yemin ediyor, gitmiyor. Ha, şimdi eğer dinin emrettiği bir şeyi yapmak için yemin etmişse bir veya dinin yasak ettiği bir şeyi yapmamak için yemin etmişse bu yeminine uymalıdır kişi. Yerine getirmelidir. Ama bunun tersini yaparsa yani dinin emrettiği şeyi yapmamaya yemin ederse yeminini bozacaktır. Dinin yasak ettiği bir şeyi yapmaya yemin etmişse yeminini bozacaktır. Mübah olan bir şeyi yapmaya veya yapmamaya yemin etmişse onun yeminine uyması esastır.
Evet.
Ha şimdi bir kimse öfkeyle yemin etmiş, ne yapacak? Hangi alanda yemin etmiş bu? Dinin yasak ettiği bir şeyi yapmak için mi yemin etmiş? Emrettiği bir şeyi yapmamak için mi yemin etmiş? Eğer böyle bir şeyse o yeminini bozacak.
Evet.
Mesela anasının babasını ziyaret etmeyeceğine yemin ediyor adam. Bunu yapıyorlar. Seninle konuşmayacağım diyor anasına babasına.
Evet.
Böyle bir durumda ne yapacaktır? Yeminini bozacaktır. Ve kefaret ödeyecektir.
Evet. Kefaret miktarı ne?
Kefaret miktarı. Tabii kefaret Kur'an-ı Kerim'de 3 aşamalıdır. Bir, köle azat etmek. Birincisi köle azat etmek. İkincisi 10 fakiri doyurmak. Üçüncüsü de eğer buna gücü yetmiyorsa, 10 fakir doyurmaya gücü yetmiyorsa 3 gün oruç tutmak.
Evet.
Peki 10 fakiri doyurma, ne kadar doyurma? Sabahla akşamlı yedirme veya 10 fakiri giydirme. Ceza bu. Ama zamanımızda fakirleri çağırıp onlara yemek yedirme şeklinde kefaret ödenmiyor, para veriyor. Ve her bir gün için bir fitre miktarı para verdiği zaman bir fakire o yeminin kefaretini ödemiş oluyor.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Bir şey değil.
Allah razı olsun. Gönlünüze ya. Sağlık. Bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş olduk. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programındaydık. Sizden gelen soruları cevapladık. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.